bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Gülün Sesi Gül Kokar Şükrü Erbaş Ümit Yayıncılık 1. Baskı Ocak 1998 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Bu dünya ile yazarak ödeşmeyi seçtim. Kime öfke, kime umut bilirim. Acısı da sevinci de başım gözüm üstüne diyen Şükrü Erbaş'ın sevgiyle, sorumlulukla yazılmış yazıları. Şiirlerin çizdiği Şükrü Erbaş resmini bütünleyen usul ince çizgiler. 1. Şiirin sesiyle. Yazının gücü, yazarın sorumluluğu. Jean-Paul Sartre yazının gücü ve yazarın sorumluluğundan söz ederken birbiriyle çok açık ilişkisi olan üç noktanın altını çizer. İlki, her koşulda özgürlüğü savunmak olarak da ifade edilebilecek, özgürlüğün olumlu bir kuramını yapmak. İkincisi, zorbalığı ezilen sınıflar açısından kötüleyecek bir duruma geçmek. Üçüncüsü de zorbalığın her türlüsüne, bu hiçbir şeyi durduramasa da, hemen kendi adına karşı çıkmak. Bu yaklaşım gerçekte özgürlük ve zorbalık gibi birinin varlığı diğerini yok eden iki aykırı olguda düğümlenmektedir. Sanatsal imgeyle ya da bilimsel kavramlarla nesneleri ve kuralları yerinden eden, dünyayı alışkanlıklarımızın dışına taşıyan, dış gerçekliğin gerisine sızmamızı, yeni derinlikler ve ufuklar kazanmamızı sağlayan yazarın, koşulsuz bir özgürlüğe gereksinimi vardır. Her gerçek yazar bu anlamda zorunlu olarak devrimcidir ve ne adına olursa olsun her türlü zor, yasak ve dayatma onun yaratıcı yeteneği önünde bağışlanmaz bir engeldir. Hangi alanda olursa olsun yazısının malzemesini, ham maddesini doğa ve toplumun sunduğu yazarın bu çerçevede toplumsal sorunlara kayıtsız kalması düşünülemez. Dahası yazar, toplumdaki herkesten çok ve önce, işinin gereği toplumsal sorunlarla ilgilenmek gibi bir görevle yükümlüdür. Kuşkusuz bu ilgilenmek, yazıyla, eylemle sorgulamak, eleştirmek, karşı koymak ve tavır almak biçiminde olacaktır. Bu tutumundan ötürü bir yazarın kınanması ya da yasaklanması, yazarlık eyleminin kavranamamasından kaynaklanan bir bilisizliktir ve anlayışla karşılanacak bir yanı yoktur. Peki nereden geliyor yazının ve yazarın gücü? Yazı ya da söz, insanın duyularıyla algıladığı ve öğrendiği, çok kısa bir sürede de alışkanlıkların sığ sularında aşındırıp tükettiği gerçekliği, yeniden ve bilinçle bizim gerçeğimize mal eder. Bu mal ediş, tüketilen ilk durumun üzerindeki örtüyü kaldırdığından, o gerçeğin yeni bir boyutla daha çarpıcı ve kalıcı olarak algılanmasını ve değerlendirmesini sağlayacaktır. Sartre'ın o güzel sözüyle, "Zenciler eziliyor" demedikçe zencilerin ezilmesi bir şey demek değildir. O ana kadar kimse, belki zencilerin kendileri de farkında değildir. Bir tek sözdür ona bu anlamı kazandıran. Örneği güncelleştirecek olursak, sevgi yerine korkuyu temel alan, korkulan olmayı güçlü olmanın gereği ve geçerli tek yolu sayan devletin, Batı ölçeğinde bir demokratikleşmeden yana olmadığını, bundan özenle ve öfkeyle uzak durduğunu, devletle şu ya da bu şekilde ilişkisi olan herkes kendi yaşamından bilir. Ancak bunu kendi dışında bir söz ya da yazıyla duyup öğrendiğinde, yeniden keşfettiğinde, bu basit gerçek insanı düşünme, sorgulama ve karşı koymaya götüren yeni bir anlam kazanacaktır. Bu özelliğinden ötürü yazı ya da yazar, başkalarına görmeyi, düşünmeyi ve duymayı, hissetmeyi, öğretmek gibi büyük bir güce ve birileri için de sakıncaya sahiptir. Yazının gerçeğine yazıyla karşılık vermek gibi bir uygar düzeye erişmemiş, haklı ve farklı bir düşüncesi olmayan ya da çıkarları buna izin vermeyen her yönetim, tarih boyunca bilim ve sanat adamlarını zorla susturmak gibi zavallı bir açmazı seçmiştir. Yazar, durup kalkmak ya da susup yazgıya boyun eğmek hakkına sahip değildir. Küçük bir çocuk gibi tepinip bağırmalıdır. En sevecen göğüsten gelse bile dünyadaki hiçbir süt onun karşı çıkışlarını boğmamalı, onu tatlı bir uykuya itmemelidir. Uyuyabilmeyi istemek zorundadır ama bu isteğe asla erişmemelidir. Karşı çıkışını unuttuğu anda tıpkı dinin egemen olduğu eski çağlarda bütün bir halkın tanrısına ihanet etmesi gibi o da ihanet etmiş sayılır, diyor Canetti ve ekliyor, yazarın yaşadığı çağla güncelle ilişkisini vurgulayarak. Biraz gülünç kaçmayacağını bilseydim, yazara zamanının köpeği diyebilirdim. O çağını dolanır, orada burada durur, görünürde başına buyruk gezinir, yorulmak nedir bilmez, ıslak burnunu her yere sokar. Burada sanıyorum altı çizilmesi gereken bir başka gerçek var. Kendisinin ve dünyanın bilincinde olmayan, yaşadığı dünyanın durumunu görmeyen, üzerinde düşünmeyen, herhangi bir rahatsızlık duymayan kişinin yazacak hemen hiçbir şeyi olamaz. Bu bağlamda yazmak son derece büyük bir sorumluluk duygusudur. Gerçekte bu sorumluluk duygusu yalnız yazar için ve yalnızca yaşadıklarıyla sınırlı bir sorumluluk duygusu da değildir. Dostoyevski diyor ya, bu dünyada her insan, herkes karşısında, her işten sorumludur. Yazarın sorumluluğunu bu temelde almak daha doğru ve açıklayıcı olacak sanırım. Toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin bastığı zemin, akıl almaz bir kirlenmeyle hızla kayan bir ülkede, şiirle kendini ifade etmeye çalışan bir birey olarak, yazmak konusunda bakışım, kendi yazma edimime dayanarak yaptığım yaklaşım, bakış açısı kısaca bu. Ben her koşulda ölümün değil yaşamın, bireyciliğin değil dayanışma ve paylaşmanın, savaşın değil barışın, zorun değil özgürlüğün, yalanın değil inceliğin ve içtenliğin, paranın değil sevginin, gerici politikaların değil sosyalist değerlerin yanında olmayı kendim için bir ödev ve onur bildim. Ve bu dünya ile yazarak ödeşmeyi seçtim. Kime öfke, kime umut bilirim. Acısı da sevinci de başım gözüm üstüne. Şiir ve mutluluk. Şiir, şarkı, türkü denilince binlerce yıldır verilen ürünlerin bizlerde uyandırdığı ilk çağrışım hüzün, acı, keder, mutsuzluk olmaktadır. Bu nedenle ilk bakışta şiirle mutluluğun birebir ve doğrudan bir neden-sonuç ilişkisinden söz etmek çok güç görünmektedir. Böyle bir konu tersinden bir bakışla, şiirle mutsuzluk, hüzün, acı ve benzeri duyguların ilişkisi çerçevesinde daha kolay anlaşılabilir sanırım. Şiir ve mutluluk ilişkisi, ancak şair mutluluk ve okur mutluluk ilişkileri irdelenerek üzerinde konuşulabilecek bir konu olarak görünmektedir. Bu şekilde iki odak noktası ya da iki yüzü bulunan konu, dört aşamadan oluşan bir gruplandırma ile daha sağlıklı incelenebilir gibi geliyor. 1. Şiirin yazılması öncesindeki durum. Şairin dünyayı algılama, değerlendirme, yorumlama dönemi. 2. Şiirin yazılma sürecindeki durum. 3. Şiirin yazılıp bitmesinden sonraki durum. 4. Şiirin okur tarafından algılanması, okunarak yeniden üretilmesi dönemindeki durum. Bu dört aşama içerisinde şiir, hem şairi hem okuru için gerçekten bir mutluluk kaynağı mıdır? Öyleyse eğer, bu nasıl bir mutluluktur? Değilse, Gerçekten şiir hiçbir zaman mutluluk sağlamaz mı? Sağlamıyorsa neden şair yazmadan edemez ve okur neden şiir okumak için istek duyar, kitap alır? Şair günlük pratik içerisinde toplumun herhangi bir üyesi olmakla birlikte kişilik yapısı, dünyaya bakışı, duygu ve düşünce birikimi ve düzeyi ile son derece duyarlı ve topluma karşı sorumlu bir insandır. Üstelik bu onun kendi kendine yükümlendiği, kimsenin zorlamadığı bir ilgi ve sorumluluktur. Bu yapısı ile de sürekli dünyayı sorgulayan, kendisiyle ve çevresiyle çatışan, karşı koyan, ne kadar uyumlu görünse de uyumsuz ve aykırı bir kişidir. Böyle bir insanın, şiirin biriktiği dönem diyebileceğimiz dünyayı algılama, değerlendirme, yorumlama sürecinde sürekli çatıştığı bir dünyaya karşı mutluluğundan söz etmek çok güç olsa gerek. Yaşama sevincinin coşkuyla işlendiği kimi şiirlerde bile, şiirin altı biraz eşelendiğinde bir özlemin, bir yoksunluğun, bir hüznün olduğunu görmek olasıdır. Şiirin yazılma sürecine gelince, yine en iyi şairlerin ya da genel olarak sanatçıların bilebileceği, henüz dışa açılmamış bir dönemdir. Sancılıdır, sıkıntılıdır. Şairin karın zarında bir bıçak ya da kafasında 15 numara çiviyle gezdiği bir dönemdir. Söylenecek söze en uygun sözcüklerin seçilmesi, bunların ölçü, uyak, ses, ritim, anlam ve duygu yükü açısından en uygun biçimde işlenmesi, sözün safralarının atılması, her şeyin en iyi biçimde dengelenmesi gibi çabaları içeren bir zor süreçtir. Şairin içindeki mamanın taşlaşarak dışa çıkması olan bu süreçte de mutluluktan öyle kolayca söz edilemez görünüyor. Şair için mutluluk duygusunun tadılabileceği tek dönem, bir şiirin, giderek bir kitabın bittiği ve şiirin okur ile paylaşıldığı dönem olsa gerek. Şair, yükünden şimdilik kurtulmuştur, başarmıştır. Herkesin kavrayamayacağı, daha doğrusu yalnız kendisinin duyacağı bir duyumla mutludur. Ancak bu da mutlak bir mutluluk değildir, geçicidir. Başka bir durum rahatsız etmeye başlamıştır. Öte yandan onu mutlu eden tamamlanmış şiir, bir süre sonra yetersiz gelmeye başlamıştır. Keşke böyle yazmasaydım ya da keşke şunu da söyleseydim denilen bir dönemdir bu. Buna rağmen yine de şairin en mutlu olduğu an, bir şiirin bittiği o sıcacık andır. Şiirin okur tarafından algılandığı, paylaşıldığı, okunarak yeniden yazıldığı aşamaya gelince, elbette keyifli, mutlu bir dönemdir. Bir ayna bulmuşsunuzdur. Çoğalmaya başlamışsınızdır. Üstelik nicelik olarak az da olsa bir ilgi ve saygı görüyorsunuz. Ancak bu kez bir başka kuşku yemeye başlayacak sizi. Ne kadar anlaşıldınız, sizi ne kadar ve nasıl duyuyorlar? İstediğiniz gibi çoğalıyor musunuz? Kaldı ki tüm isteğiniz bu muydu? Hani Necati Gil diyor ya, şiir, kapatmalarla dolu bir haremi ele güne açmak gibi. Ne gereği vardı en gizli yanınızı böyle ulu orta gözler önüne sermenin? Görüyor musunuz? Yol yine tedirginliğe, mutluluk duygusu usul bir hüzne bırakıyor yerini. Şiirle mutluluktan çok, mutsuzluğun ilişkisinden mi söz etmeli yoksa? Okurun okuduğu şiirden aldığı hazza gelince, çok iyi işlenmiş bir acının, hüznün, öfkenin, umutsuzluğun verdiği mutluluk, başka bir şeyden duyulan sözlük anlamıyla bir mutluluk olmasa gerek. Şairi Doğu mitolojisinde geçen Kaknus kuşuna benzeterek bitirelim sözümüzü. Bu kuş kanatlarını çırpa çırpa tutuşturduğu çalı çırpının yanmasıyla ölen bir kuş. Küllerinden bir yumurta ve yumurtasından yeni bir kaknus meydana geliyor. Bir çeşit sifos söylencesi. Şair, kaknus ve sifos. Bir yeni biçem, Nisan 1995. Çağdaş toplumda birey ve sanat. Albert Camus, çağdaş insanı tanımlamam gerekirse gazete okur ve çiftleşirdi derim, diyor. Çok billurlaştırılmış bir tanım belki ama gerçekten de çağdaş insanın ilgi ve duyarlılık alanını bundan daha keskin ve çarpıcı olarak belirtmek güç. Belki 1940'lı 1950'li yıllarda çağdaş insan gazete okuyordu ama bugün hele de bizim gibi ülkelerde gazeteye bakıyor. Gazeteyi başkalarının apış arası serüvenlerini öğrenmek, günlük falından geleceğine ilişkin ipuçları bulmak, bulmaca çözerek bilgi ve kültür düzeyini sınamak ve geliştirmek, futbolcuların cinsel yaşamlarıyla gol yüzdeleri arasındaki ilişkiyi görmek, devlet büyüklerinin vecizelerinden ülkesinin büyük başarıları hakkında derin bilgiler edinmek, bu arada da iki başlı Samsun kirası yaklaşımıyla her gün biraz daha yoksullaşan evinin tencere çarşaf eksiğini tamamlamak için alıyor. Akıl almaz bir hızla gelişen bilimsel bulguların teknolojik araç gereç olarak günlük yaşamına girmesiyle büyük bir parçalanmaya uğramıştır çağdaş insan. Büyük ölçüde makineleşme ve en küçük ayrıntıda bile uzmanlaşma, çoğumuzun anlamını ve işleyişini kavrayamadığı büyük ve karmaşık bir sürecin küçük ve güçsüz parçaları yapmıştır bizi. Öyle bir sürece girmiştir ki çağdaş yaşam, insan çalıştıkça daha çok parçalanır olmuştur. Hem düşünce düzeyinde hem de günlük pratik içinde bütünle olan bağı iyice kopmuştur. Bu olağanüstü ayrıntıya indirgenmiş iş bölümü insanın görünürde işini kolaylaştırırken, onun önemini ve değerini azaltmış, ufkunu daraltmıştır. Çalışma yaşamı ne kadar iyi düzenlenmişse, insandan beklenen yaratıcılık, katkı ve ustalık da o denli azalmıştır. Bu da çağdaş insanın kendisine yabancılaşmasını o ölçüde derinleştirmiştir. Yalnızca nesnelerin değerli olduğu yabancılaşmış bir dünyada, insan da nesneler arasında bir nesne olmuş, ne yazık ki nesnelerin en ucuzu ve güçsüzü konumuna düşmüştür. Döviz kurları, enflasyon oranları, faizler, altın piyasası, araba fiyatları, istatistiki birer sayıya indirgenmiş eşyalar, piyasa dalgalanmaları. Bütün bunlar insandan bağımsız olarak, İnsanın yaşamını görünmez bir el gibi etkileyip sarsıyor. Ancak insan doğru dürüst kavrayamadığı bu olup bitene iradi olarak müdahale etmek bir yana, meta üretiminin yönettiği ve her şeyin nesneleştiği bu dünyada rüzgarda bir yaprak gibi sürüklenip gidiyor. Bu sürükleniş, bu yalnızlık ve yabancılaşma içerisinde çağdaş insan, garip bir çelişki ama birbirine en çok ihtiyacı olan, yalnız yaşama yetisini yitirmiş insan oluyor öbür taraftan. Robert Musil, Niteliksiz Adam kitabında şöyle diyor. İnsanların birlikte yaşamaları öylesine yaygınlaştı, öylesine yoğunlaştı, ilişkileri öylesine Arap saçına döndü ki, artık kimsenin gözü ve sezgisi belli genişlikte bir alanı kapsamaya yetmiyor. Artık kimse kendi uğraşının o en dar çemberinin dışında bir çocuk gibi başkalarına bağlı olmak zorunda. Bu bağımlı varlığın aklı hiçbir zaman her şeyi yönettiği bugünkü kadar sınırlı olmamıştır. Çağdaş insanın bu yalnızlığı ve parçalanmışlığı ile ilgili olarak çağımızın büyük edebiyatçılarından Octavio Paz da bir yazısında şöyle diyor. Her ne kadar insan serüveni yeni şiirde de sürüyorsa da seslendiği kişiler değişmiştir. Eskil doğa yiter, onun yerine soyut kenti ve eski sokaklarla saygın anıtlar arasında makinelerin korkunç yeniliğini buluruz. İnsan uçsuz bucaksız kentte yalnız kalır, milyonlarca başka yalnızla yapayalnız. Yeni şiirin kahramanı kalabalık içinde bir yalnızdır ya da daha doğrusu bir yalnızlar kalabalığıdır. Bu yalnızlık içerisinde ve bu kadar güçsüzken, bir taraftan da onun insani özüne dönmesine engelleyecek bir yığın kuşatma ve saldırı altındadır günümüz insanı. bir üretici olarak sermayenin gizli açık saldırısı altındadır. Yükümlülükleri kadar hakları da olan bir vatandaş olarak pek çok kurumu ve yasasıyla devletin saldırısı altındadır. Düşleri, özlemleri, duyguları, tinsel ve tensel istekleri olan bir birey olarak kamusal ahlakın ve dinsel otoritenin baskı ve saldırısı altındadır. Tüm bunları topluca düşününce, çağdaş insanın bir kaçış insanı olduğunu ya da olması gerektiğini söylemek abartılı olmasa gerek. Ya geriye, geçmişe doğru bir özlem, ya bilinmez bir gelecek düşüne ve umuduna tutunma çırpınışı. Hani Çehov diyor ya, gerçek bir yaşam olmayınca onun yerini düşler alır. Peki bu koşullarda çağdaş insan nasıl yaşamaktadır? Gerçekte ona yaşar gibi yapıyor demek daha doğru olur kanımca. Yaşama bir kenarından ilişmiş, iliştirilmiş bir görüntü veriyor. Çalışıyor ama içinde kendisi yok. Konuşuyor ama bir yanıt beklemiyor. Dinliyor gibi görünüyor ve başını sallıyor. Okumuyor, okur gibi yapıyor. Sabahtan akşama televizyon seyrediyor. Belleğinde bir iz kalmıyor. Oyalanma diyor Octavia Paz. Bizim her zamanki halimizdir. Hep kendinden dışarıda, günlük çalkantı içinde yitmiş, tatsız ve anlamsız demek olan oyalanma. Binlerce şey dikkatimize çarpar ama hiçbirini yakalayamayız. Yaşam böylece parmaklarımızın arasından kayan kum, beynimizi kaplayan duman olur.